Ayrım 34, sayfa 230. Nesli Şah anlatıyor. Büyük babamın vefat ettiğinden aylar sonra haberdar olabildik. Halife bizim Fransa'dan ayrılıp Mısır'a gitmemizden sonra Nice'de kalamamış, Paris'e nakletmişti. Bua tarafında, kodluyorum BOIS, ormanın hemen yanı başında müstakil bir ev kiralamıştı. Orada babaannem Şehsuvar Kadın, Behruze Hanım, sekreterleri ve birkaç kalfa ile beraber yaşıyordu. Dürrü Şehvar'ın annesi Mihisti Kadın kızıyla beraber Hindistan'daydı. 1944 Ağustos'unun sonlarında Amerikan birlikleri Paris'e giriyorlarmış ve Almanlarla büyük babamın evinin çok yakınında muharebeye başlamışlar. Sonradan anlattılar, kurşunlar evin içine kadar geliyormuş. Halife o çatışmalar sırasında bir kalp krizi geçirmiş. Büyük babamın sekreteri Hüseyin Nakip Bey, Paris'in öbür tarafında oturuyormuş. Eyfel Kulesi'nin oralarda bir yerde. Adam gönderip bir doktor bularak hemen gelmesi söylenmiş. Çatışmaların arasından güç bela büyük babamın evine varmışlar. Ama doktorla beraber gelene kadar saatler geçmiş ve halife o zaman artık hayatta değilmiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Aradan aylar geçti. İkbal doğmak üzereydi. Yani 1944'ün Kasım'ı olacak. Bir gün bir yere gitmek üzere evden çıkıp otomobile bindim. Tam hareket etmek üzereyken motosikletli, kasklı bir adam geldi ve bana bir telgraf uzattı. Telgrafı açtım ve büyük babamın aylar önce Ağustos'ta vefat ettiğini öğrendim. Hepimiz alt üst olduk. Burada bir planın fotokopisi var. Halifenin Medine'deki mezarının planı. Sultan Abdülaziz'in oğlu Halife Abdülmecid Efendi'nin hayatta tek bir kardeşi kalmıştı. Beyrut'ta yaşayan Nazime Sultan. Nesli Şah 1945 yazında kocası ve çocuklarıyla beraber Lübnan'a gittiği zaman, büyük babasının baba ve anne bir kız kardeşi olan Nazime Sultan'ı ziyaret ettiği zaman hayatının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşayacaktı. Nesli Şah anlatıyor. Beyrut'tayken bir gün Münim ve çocuklarla büyük halam Nazime Sultan'a gittik. Lübnan'a önceki gidişlerimizde de hep ziyaretine gitmiştim. Kocası Halit Paşa ile beraber birkaç defa bize de gelmişlerdi. Halit Paşa beni görünce boynuma sarıldı. Aman çocuğum, ne iyi ettin de geldin, beni kurtardın. Sen Sultan Efendi ile otururken ben kocanla şehre gidip biraz hava alayım dedi ve gittiler. Paşanın beni kurtardın derken ne demek istediğini anlamamıştım. Ve büyük halamın yanına çıktığım zaman bayılmamak için kendime güç zapt ettim. O aklı başında, otoriter, cin gibi kadıncağız aklını kaybetmişti ve bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Bir sene önce büyük babamın vefat haberini alınca bayılmış, ayıldığı zaman artık aklı başından gitmişmiş. Aralarında sanki ikiz kardeşmişler gibi öyle bir bağlılık varmış ki, kardeşini kaybedince her şeyi gitmiş, bambaşka bir kadın olmuştu. Konuşmamızın imkanı yoktu. Çünkü o benim söylediklerimden, ben de onun sözlerinden bir şey anlamıyordum. Ha ha ha, ho ho ho filan gibi sesler çıkartıyordu. Aklı tamamen gitmişti, gözleri de artık bir garip bakıyordu. Maalesef bir delinin bakışı gibi. Ara sıra elimi tutup beni evin içinde gezdiriyor, kanepenin etrafında dolaştırıyordu. Sonra yerimize oturuyorduk. Kim olduğumu az çok anlamıştı ama kendini bir türlü ifade edemiyordu. Sonra elimi tutup odadan odaya dolaştırmaya başladı. Evin içindeki tur gittikçe büyüdü, bir odadan başka odaya götürdü, oradan daha küçük bir odaya girdik. Odada sadece bir piyano, üzerinde büyük babamın çerçeve içerisinde bir fotoğrafı, piyanonun önünde de sandalyesi vardı. Piyanoyu açıp sandalyeye oturdu ve çocuk gibi tuşlara vurmaya başladı. Bir taraftan vuruyor, bir taraftan da yüzüme bakıp he he he öp be be be diye sesler çıkarıyordu. Bir ara başını çevirdi, gözü kardeşinin resmine ilişti ve birdenbire yüzü, bakışı, ağzı, her şeyi değişti. Normal bir hal aldı. Fotoğrafa gülümsedi. İfadesiz gözlerine ifade geldi ve parmakları da yavaş yavaş hafifledi ve mükemmel bir Chopin çaldı. Bir konser piyanisti gibi nefis bir Chopin icrası. Derken gözleri yavaş yavaş söndü, gülümsemesi gitti, parmakları yeniden ağırlaştı ve tuşlara dan dan dan diye vurmaya başladı. Başını bana çevirip yine aynı şekilde he he he ha ha ha diye bağırdı. Sonra tekrar elimden tuttu ve evin içinde birkaç tur daha attık. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Ağlamak istedim ama ağlayamadım. Sadece titredim. 1948 Mart'ında yaşanan bir hadise ise sadece nesli şahı değil, Osmanlı ailesinin tamamını, hatta kralları bile hayrete düşürdü. Şehzade Ömer Faruk Efendi, 29 senelik hanımı Sabiha Sultan'ı boşadı ve bu işi 5 Mart 1948 günü Sabiha Sultan'a birkaç satırlık bir boş kağıdı göndererek yaptı. Dipnot 12, boş kağıdının tam metni bu kitabın belgeler bölümünde 21 numaradadır. Faruk Efendi, aile mensuplarının, dostlarının ve Arnavutluğun o sırada İskenderiye'de yaşayan devrik kralı Zogo'nun bile araya girmesine rağmen kararından vazgeçmedi. Üstelik bu kadarla da kalmadı, 4 ay sonra gidip bir kuzeniyle, amcası Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin kızı Mihrişah Sultan'la evlendi. Neslişah anlatıyor. Babamın hayatı boyunca çapkınlıkları olmuştu ama annem hepsine göz yummuştu. Ama aralarına Mihrişah girince işin rengi değişti. Bütün bu kıyametler koparken ben kocamla beraber Avrupa'daydım. Madame Bordukov annemle babamın evinde kalıyordu ama o sırada o da Londra'ya kızını görmeye gitmiş. Biz şayet Kahire'de olsaydık, babam annemi dünyada boşayamazdı. Ben olmasaydım bile Madame Bordukov muhakkak mani olurdu. Sabiha Sultan ile Ömer Faruk Efendi'nin arasının birkaç senedir pek iyi olmadığı, eski aşklarının yerinde artık yerler estiği zaten biliniyordu. Ayrılmalarına hanedan mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak için kurulacak bir aile şurası meselesinin sebep olduğu söyleniyorsa da, Şehzadenin son zamanlarda kuzeni Mihrişah Sultan ile fazla alakadar olduğu da fark ediliyordu. İlk aile şurasını Sultan Vahidettin'in 1926'da vefatından sonra ailenin reisi olan Halife Abdülmecid Efendi kurmuştu. Şuraya kendisi başkanlık etmiş, oğlu Ömer Faruk Efendi'yi, gelini Sabiha Sultan'ı, 5. Murad'ın soyundan gelen Şehzade Osman Fuat Efendi ile Sultan Abdülaziz'in damadı Şerif Paşa'yı da şuraya almış, ailenin Türkiye dışındaki gayrimenkulleri konusunda hukuki girişimlerde bulunmuş ama hanedan mensupları arasında yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden şura bir iş yapamadan dağılmıştı. Sabiha Sultan sonraki senelerde 1945'te babası Sultan Vahidettin'in Şam'da Selimiye Camii'nin avlusunda bulunan mezarının üzerine bir türbe yapılmasını arzu etti. İnşaatın masraflarını Sultan'ın üçü de Mısır Hanedanı'ndan olan damatları Prens Abdülmünim, Prens Amr ve Prens Mehmet Ali İbrahim karşılayacaklardı. Projeyi Prens Abdülmünim'in bulduğu Muhammed Salahattin Albani ismindeki Türkçe bilen Suriyeli bir mimar çizdi. Yerin darlığı sebebiyle klasik padişah türbeleri modelinin dışına çıkmış, 3 metre yüksekliğinde daha mütevazi bir proje hazırlamıştı. Sabiha Sultan projeyi beğenmedi. Kümbet şeklinde olmasını istiyorum dedi. Mimar yeni bir çizim yaptığı sırada Suriye karıştı ve Sabiha Sultan'ın Lübnan'a gitmesi zorlaştı. Derken araya bürokrasi, Orta Doğu'daki savaşlar ve Mısır'da 1952'de yaşanan ihtilal girdi ve proje hayata geçemedi. Yeni bir şura kurulması fikrini Neslişah'ın eniştelerinden biri, kız kardeşi Necla Sultan'ın kocası Prens Amr İbrahim ortaya attı. Ailenin Kahire'de yaşayan mensupları Prens Amr'ın Zemalek'teki evinde 24 Ocak 1948 günü bir araya geldiler, şuranın kurulmasına karar verdiler ve başkanlığa da Osmanoğullarının hayattaki en yaşlı şehzadesi olan 5. Murad'ın Lübnan'da yaşayan torunu Şehzade Ahmet Nihat Efendi'yi seçtiler. Şura 5 konuda faaliyette bulunacaktı. Çocukların ve gençlerin tahsillerinin temini, evlenme yaşına gelenlerin evlendirilmesi, ailenin şerefine uymayan davranışlarda bulunanların uyarılması, mali durumları iyi olmayan hasta akrabaların tedavi ettirilmesi ve cenazelerin düzgün şekilde kaldırılıp türbeler inşa edilmesi. Prens Amr'ın evinde o gün alınan kararlar Şehzade Ahmet Nihat Efendi'ye bir mektupla bildirildi ve kıyamet ondan sonra koptu. Dipnot 13, toplantıya katılan aile mensuplarının şehzadeye gönderdikleri mektubun metni, bu kitabın belgeler bölümünde 43 numaradadır. Ömer Faruk Efendi, Ahmet Nihat Efendi'nin aile reisi olmasını kabul etmedi. Ama o sıralarda zaten şeker renk olduğu hanımı Sabiha Sultan ise şuranın kararını destekledi, yani Ahmet Nihat Efendi'nin reisliğini tercih etti. Ömer Faruk Efendi'nin yanında sadece Sultan Abdülaziz'in torunları Şükriye ve Mihrişah Sultanları ile Şehzade Abdülaziz Efendi vardı. Neslişah anlatıyor. Prens Amr, Necla ile evlendikten sonra kendisini bizim aileye yakın hissetmeye başladı. Ailenin çektiği sıkıntılara karşı bir şeyler yapmak istiyordu. Şura işini de bu yüzden ortaya attı. Ben o sırada bacağımı kırmıştım ve St. Moritz'te hastanede yatıyordum. Halife birkaç sene önce vefat etmiş ve aile reissiz kalmıştı. Amr, hali vakti yerinde olan damatlar biraz para koysunlar, o para biriksin, aileden hastalanan yahut evlenen birisi olduğu takdirde onlar için sarf edilsin diye düşünmüş. Bunu yaparken aileyi de organize edelim, bir aile reisi seçip parayı ona verelim, dağıtıp lazım geleni yapsın demiş. Nihat Efendi'yi de pek beğenirmiş, şura kurulduktan sonra başına onun geçmesini istemiş. Parayı verecek olanlar da zaten sadece iki prensti, Amr ve Hanzade'nin kocası Mehmet Ali. Münim de onlara katılırdı ama ötekiler kadar zengin değildi, daha az verebilirdi. Prens Yusuf Kemal de şura kurulursa yardım edeceğini vaat etmişti. Nihat Efendi gayet dürüst, efendi, nazik bir insandı ama bütün gün köşesinde oturup dururdu ve bu işi yapabilecek kapasitesi pek yoktu. Babam ise aileden hemen herkesin derdiyle meşgul olduğu için kendisini zaten reis gibi görüyordu. Sultan Aziz tarafı, başta Abdülaziz Efendi olmak üzere onun tarafını tuttu ama ötekiler Nihat Efendi'yi desteklediler. Şayet orada olsaydım, Nihat Efendi köşesinde oturuyor, bu işi yapamaz deyip babamın tarafını tutar, ortalığı karıştırarak işi değiştirirdim ama hastanedeydim. Annem de Nihat Efendi'nin reis olması lazım, zira ailemizde anneanne böyledir deyip babama karşı çıktı. Kardeşlerim de annem gibi yaptılar ve neticede kıyamet koptu. Proje suya düştü, üstelik annemle babam boşandılar. Babam annemi, kızlarımı bana karşı harekete teşvik etti diye suçladı. Ama Mihrişah'a zaten aşık olmuştu. Şura meselesi bahaneydi. Ömer Faruk Efendi ise Şura meselesinin gerisinde kız kardeşi Dürrüşehvar Sultan'ın bulunduğuna inanıyordu. Dürrüşehvar Sultan, şehzadeye göre babaları Halife Abdülmecit Efendi'nin Paris Camii'nin mahzenindeki bir odada duran cenazesini Haydarabad'a götüremeyince abinden intikam almak istemiş ve Şura meselesini ortaya atarak Faruk Efendi'yi hem yalnız bırakmış hem de yuvasını yıkmıştı. Şehzade bu düşüncesinden seneler sonra bile vazgeçmedi. Dostu olan ve tarihçi İsmail Hami Danişmendi, 1962'nin 21 Ağustos'unda Kahire'den yazdığı mektupta da aynı iddiaları ortaya atacaktı. Mihrişah'ı alabilmek için 30 senelik haremini boşadığı ithamı altında kaldım ve bu işlerine geldi. Yaptıklarıyla beni temelimden yıktılar. Evimi yıktılar, her şey başıma yıkıldı. Borcu ödemediğimden, hacizden kurtarmak için babamın o dediği ev, eşya ve mobilyamız bu benimdir denerek bomboş bir evde kaldım. Oturacak iskemle, yemek yiyecek bir masa bırakmadılar. O esnada yaptırmış olduğum Abukir'de evim olmasaydı sokakta kalmıştım. Derhal oraya naklettim ve Mihrişah ile evlenmem beni feci halimden kurtardı. Bunu bilmem anlayan oldu mu? Bilakis onu alabilmek için her cürmü yapan ben oldum ve bu senelerle sürdü. Ağır hastalığım olmasaydı Mihrişah ile görüşecekleri yoktu. Bütün yapılanlar ne işe yaradı? Kendimizi aleme maskara ettik, faturası bundan ibaret kaldı. Çok şükür ki bir gazetenin ağzına düşmedik. O da olsaydı tam olacaktı. Hasılı olanlardan çok müteessir bir haldeyim. Aile dedikodularıyla başınızı ağrıtmış olmam hasebiyle affınızı rica ederim. Ancak pek büyük bir haksızlığa uğramış birinin dertlerini bilmenizi istedim. Her ne kadar tarihçe geçmiş bir şey ise de, tarih ile yakinen alakadarsınız. Muhakeme ve insafınıza havale ile sözümü kesiyorum. Mihrişah Sultan, kuzeni Ömer Faruk ile dini nikahla evlenmiş ve nikah sözleşmesini ismet hakkı, yani kocasını boşayabilme hakkı veren bir madde koydurmuştu. Evlilikleri yürümedi ve Mihrişah Sultan birkaç sene sonra ismet hakkını kullanarak Ömer Faruk Efendi'yi boşadı. Şehzade sonraki senelerde dostlarına, "Dünyanın en güzel kadınını boşayıp en çirkin kadınını aldım. Kader işte," diyecekti. Sabiha Sultan ise boşanmış olmalarına rağmen Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye duyduğu aşkı hayatı boyunca muhafaza etti. İstanbul'da yahut Avrupa'da bulunduğu sırada Mısır'dan gelenleri bir kenara çeker ve "Faruk nasıl?" diye sorardı. Hatta Faruk Efendi'nin 1969 Mart'ında Mısır'da sürgünde vefat etmesinden sonra kendisine başsağlığına gelmeyenlerle selamı sabahı kesti. Anne, boşanmıştınız, artık kocan değildi. Başsağlığına gelmelerini neden bekliyorsun? Diyen Nesli Şah'a da, boşanmıştık ama amcazademdi. Bana taziyede bulunmaları lazımdı, diyecekti.